şey dinleyenler şimdi öz görünüşle ilgileneceğiz özel olarak ya da yoğun olarak ama öteki noktalara da girebiliriz. Özden başlayalım. Varlık ortadan kalktı. Öze gelmemizin anlamı bu. Varlığın ortadan kalkması bu varlığın kendi sürecinin sonucunda oluşan bir şey. Ona girmeyeceğiz. Yani tekrar başka bir şeyde zamanda ya da başka bir durumda onu bütününde ele alabiliriz. Ama şu an varlığın ortadan kalktığını varsayıyoruz ve ortadan kalkmış varlık özdür. Şimdi öze geçerken burada görünüş bölümü bir bakıma o geçişi biraz daha yakından analiz etmeye çalışıyor. Onun bazı incelikleri var ve yani bunu saydamlaştırmamız gerekiyor, açmamız gerekiyor. Bu yani Hegel'in burada neyi düşündüğünü, nasıl düşündüğünü izlememiz gerekiyor. Görünüş nedir? Shine. İngilizce'de A. Miller bunu illusory being olarak çeviriyor. Yanılsama. Yanılsama sözcüğü, Hegel'in kullandığı sözcüğe hiç benzemiyor. Yani onun anlamdaş sinonim olduğunu söyleyebiliriz. Shine'ın seem demekti İngilizcesinde. Seem de görünmek ama appear'la aynı olan görünmek değil. Yani erscheinen değil Almanca'da. Ki Almanca'daki shine'ın şey gibi, Türkçe'deki gibi görünmek gibi. Yani burada görüngünün görünmesiyle şeyin özdeki ilk görünme ile ilgili kavram aynı şey değil. Yani görünüş ve görüngüyü ayırt edeceğiz. Ben yani, yanılsama
görünüş için daha uygun.
Neden? Evet. Yani o ikisi arasındaki ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Görünüş ve görüngü. Çünkü geçen haftalarda görüngü üzerinde yoğunlaştık ama görünüş onu ikisiyle karşılaştırma için de netleştirmemiz iyi olacak.
Yani görünüş yansımaya yakın. Görüngü gibi görünmek.
Hayır. Bu ikisi de görünüşe ait. Gibi görünmek. Gibi görünmek aslında öyle olmamak demek.
Tamam.
Ama görüngünün görünmesi aslında şey, özün görünmesi. Yani görüngüde görünen şey gibi değil. Görüngü özün kendine göstermesi. Dolaysızca gösteriyor öz kendine. Yansıma dolaysız bir ilişki olarak düşünüldüğü ölçüde özün görüngüye yansıması şey değil, başka bir aracılığı gerektirmiyor. Bir öz görünür diyor.
Fenomenolojik görüşe yakın galiba bu görüngü. Yani özün görünmesi. Kendisinin görünmesi.
Fenomenolojik görünüş nasıl?
Yani fenomenin, yani o Husserl'in falan dediği gibi.
Parantez
yani
anlıyor.
Öz görünendir, onda arayacak başka bir şey yoktur diyor ya.
Yani onu Hegel diyor, onu Hegel diyor. Fenomenolojide yani bu şey Husserl fenomenolojisinde görünüş şeyden gelen özden gelen bir şey değil. Hegel aslında onu burada yanıtlamış. Yani şimdi hemen bu 298. sayfaya bakarsanız şurada görünüş ve özsüz varlık diye bir anlatım kullanıyor Hegel.
Neresinde?
Şurada. Ortalarında. Yani orta satırda. 298 sayfa. Özsüz varlık ya da görünüş. Şimdi bu fenomenolojinin yani Husserl ya da Heidegger fenomenolojisinin de şeyi çözümlemesi gibi görünen bir anlatım. Çünkü eğer fenomenolojiyi Heidegger gibi düşünüp varlık olarak alırsak, yani fenomenolojik ontoloji yaparsak, o zaman Heidegger'in fenomeni özsüz olan fenomen.
Tamam, o da bunu...
O fenomen değil. Hegel ona fenomen demiyor ya da erscheinung demiyor ya da görüngü demiyor. Özsüz olan şeye görünüş diyor. Yani özsüz görünmeye görünüş diyor. Çünkü görünüşte
özü olmayan,
öz yok.
Da olmaz aslında.
Bunu evet bunu şey yapacağız.
Yani bunu o yüzden getirdim. Şimdi görünüş şöyle alırsak bunun altında bir şey yok. kıyaslıyor.
Nasıl? Bu yok.
Yani şimdi
o zaman bu şey mi? Yani varlık alanının tüm belirlenimleri ama ilişkisiz hali mi?
Evet. Varlık alanının belirlenimi aslında görünüş öz alanının belirlenimi olmuyor. Çünkü öz alanın belirlenimi ilişkili olması gereken bir belirlenim ve burada ilişki yok. Buna dikkat edin. Bunlar şey yani gerçekten çok sağın olması gereken ve çok iyi kavranması gereken noktalar. Görünüşün özü yok. Özsüz varlık. Ve özsüz varlık demek, ilişkisiz varlık demek, öz alanına ait olmayan bir varlık demek. Ve görünüş varlık alanına ait ya da şey diyor, kalıntıdır diyor. Onu göreceğiz biraz ilerideki sayfalarda. Varlık alanından artık geriye kalan tüm kalıntı gibi bir şey, bir evet. Anlatım kullanıyor yani.
Peki görüngü ne oluyor bu durumda?
Görüngü özün görüngü özün görünüşü ya da özle ilişkili olan görünüş diyebiliriz. Yani eğer görünüş kendini bir özellikle ya da özle ilişkilendiriyorsa, yani şey varsa, temeli varsa,
yani görüngüde öz var.
Evet. Görünüş şimdi burada üçüncü olarak görünüşten görüngüye geçeceğiz. Görünüş ya da görünüşten yansımaya geçeceğiz. Yani burada görünüşte yansımasızlık var değil mi? Şimdi öz, hı hı. Öz olmadığına göre ilişkisizlikle yansımasızlık var.
Özü olmayan bir şey nasıl görünebiliyor?
O yüzden yansıma. Görünecek bir şey yokken görünüş varsa o bir yansıma olur. Yani görünen şey temeli yoksa. Yansıma ne diyoruz? Realitede olmayan bir şeyi gördüğümüz zaman bu bir illüzyon diyoruz değil mi? Bir adam duvarın içinden geçiyorsa bir hokkabaz, birci şey, onlara sihirbaz denir değil mi? Yani o bir illüzyon. Suda kırılmış çubuk bir illüzyon. Çünkü şey yok, çubuk çöl, olmasına rağmen kırık çubuk yok.
Çölde gördüğünüz Serap.
Serap, o da bir illüzyon. Yani çünkü orada şey yok. Gerçi onu açıkladığımız zaman o bir fenomen oluyor. Çünkü onun şeyleri var. Hepsinin fiziksel açıklamaları var. Birinde kırılma, ışığın, suyun kırılma, suyun ve havanın kırılma indeksleri arasındaki ayrım şey yapıyor. O illüzyonun neden oluyor. Sihirbazın yaptığı şeyin de bir şeyi var, açıklaması var. Onları gördüğümüz zaman artık orada yansımadan söz edemeyiz. O sıradan bayağı şeyler, fenomenler olurlar. Yani
görüntü.
Görünge olur ve şeyini kaybeder. O yanılsamanın yarattığı şaşkınlığı kaybeder. Yitirirler. Can sıkıcı olmaya başlar. Yani bir insan bu hokkabazlığın sırrını bilirse onu evet, keyifli izleyemez. Şimdi öz ortadan kalkmış varlıktır. Bu Hegel'in burada söylediği şey. Hemen en başta. Ortadan kalkmış varlık. Şimdi burada özsel olan ve özsel olmayanı inceliyor. Yani, öncelikle değil mi? İlk öz alanında yaptığı, ele aldığı ilk kategori o. Şimdi orada bu neden böyle oluyor? Özün kendini varlık gibi göstermesi. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani öz neden doğrudan doğruya kendi karakteriyle değil de varlığın karakteriyle ortaya çıkıyor.
Öz varlığın karakteri.
Çünkü öncelikle öz varlıktır.
Ama ortadan kalkmış varlıktır. Ortadan kalkmış varlık ise, yani negatif varlık ise ilişkili varlık. Dolaylı varlık. Dolaysız değil.
Evet, ama eğer ortadan kalkmışlığından söz edecek olursak ilişkilendirmiş olacağız.
Evet. Öz öyle. Hı hı. Ve ama görünüş öyle değil. Görünüş dolaysız. Çünkü görünüşte şey yok. Dediğimiz gibi bir temel yok, öz yok. Niye yok? Ve niye biz ona bir şey diyoruz? Görmüş diyoruz. Bu zor bir soru.
Hı? Saltık olduğu için.
Sorar mısınız bir de?
Yani görünüş
Çünkü şey dedik, görünüş ilişkisizlik ve yansımasızlık. Yani görünüşe appear dedik değil mi?
Görünüşe appear diyeceğiz. Seem, görünüşe İngilizce'de seem, seem diyeceğiz.
Peki, görünüş seem diye çeviriyorum. Görünüşe yani, appear diyorum.
It seems that dediği zaman orada şey belirtiyor. O aslında öyle olmayabilir. Ama fenomen, biz bir gök fenomenini gördüğümüz zaman ya da başka bir, onun olmayabileceğini düşünmüyoruz. Yani bir şimşek çaktığı zaman o bir fenomen ya da görüngü ve o bir şey değil, görünüş değil, yanılsama değil. Yani var. Orada özün durumu daha farklı. Öz ve fenomen arasındaki ya da öz ve görüngü arasındaki ilişki bu durumda yok. Yani öz ve görünüş arasındaki bağdan söz edemiyoruz. Yok çünkü. Şimdi, görünüş dolaysız.
Görünüşü dolaysız.
Konsantre olabiliyorsak.
Ve yansımasız dedik değil mi?
Yansımasız. Yani görünüşte yansıyan bir şey yok. Özellik yok ya da bir öz yok.
O zaman mutlak sadık diyebilir mi?
Diyebiliriz. Yani ilişkisizliği, ilişkisi olduğuna
göre bir bağlantı.
Diyemeyiz, nasıl
çok diyoruz? Soyut anlamında olacağız. Yani ilişkisizlik anlamında. Saltık ilişkisizlikti.
Ama aynı zamanda tüm ilişki belirlenimlerinin de tamamlandığı evet. Bir ilişkisi var.
Ama
yani tam da saltık.
Şöyle koymuş olursak, örneğin bir şimşek olgusunu sadece duyusal olarak algıladığımızı, onu derin düşünceye getirmediğimizi bir an için, yani ilk insanın ya da şimşekle ilk karşılaşan insan için. Şimdi böyle bir durumda derin düşüncenin konusu olmamış şey
olmayabilir.
Görünüşten bir farkı olur mu?
Olmaz. O yüzden öz alanı şeyi gösteriyor. Bilimlerin kategorilerini kapsar diyor ya. Yani derin düşünme yeteneği gerekiyor. Şimdi eğer o yüzden de şey diyorduk, mitoloji, doğa fenomenlerini mitolojik tasarımlarla açıkladığı zaman pozitivizmden daha ussal bir düzeyde duruyor, düzlemde duruyor. Çünkü pozitivizm özün karakteri olan o bağıntıyı koparıyor. Örneğin David Hume koparıyor. Nedensellikte David Hume neden ve etki arasında sadece bir alışkanlık bağıntısının olduğunu, gerçek bir bağıntının olmadığını söylüyor. Yani ya da fenomen ve özü arasındaki bağıntı şey bir bağıntı, zorunlu özel bir bağıntı ve gök fenomenini ilkel insan öyle değil. İlkel insan David Hume'dan daha şey, sağduyulu ve daha mantıklı çünkü
evet, yani bağlıyor.
Tanrılara bağlıyor. Ekinler evet. Büyüyor, onu bir fenomen olarak alıyor ve onu Demeter'e bağlıyor. Ekinler soluyor, kışın büyümüyor şeyler, toprakta hiçbir şey yeşermiyor. Onu Demeter'in, Kore'nin daha doğrusu, yer altına çekilmesine, Hades'e geri dönmesine, geçici olarak geri dönmesine bağlıyor. Bunlar şeyler, fantezi değiller ve şeyin, insanın o ilk kültürel aşamalarında, tinin ilk gelişme aşamalarında doğayı anlamak için biraz böyle şey, çaresiz girişimleri, yani nedenselliği orada
dedik ki hocam,
kuruyor, işletiyor.
Görünüş dolaysızdır dedik.
Evet.
Şimdi örneğin çölde serap gören biri aslında, evet orada serap şey yok, su yok, göl yok, bir şey yok ama öyle zannediyor. Ama susuz kalmamış biri öyle zannetmiyor. Dolayısıyla o kişinin onu öyle görmesini...
Duralım orada. Serap susuzlukla kaybolan ya da gelen bir şey değil. O bir optik olay. Ve vaha görünüyor. Uzaktaki bir vahanın ışıkları atmosferdeki şeyden, yansımadan dolayı yukarı kaçmıyor. Şey yapıyor, yine, tekrar yeryüzüne
tamam,
geliyor.
Tamam, susuzlukla ilgili değil bu atmosferik olayla ilgili bir şeyse bir ilişki var. Bir dolaylılık var. Ama dolaysız da dedik.
Onu söyledim. Eğer bu fenomenin, yani serap fenomenini görünüş olarak değil, görüngü olarak da alabiliriz ve o zaman onun nedenini bulabiliyoruz. Biliniyor yani serap yani,
sihirbazlıkta şey da değil. Diyelim ki işte bir kadını ikiye bölüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Fakat oradaki yaptıkları optik cihazlar mı kullanıyorlar, aynalar mı kullanıyorlar, her ne yapıyorlarsa bir şey yapıyorlar ki biz öyle görüyoruz. Yani hiç yoktan yere öyle görmüyoruz. Dolayısıyla dolaysız diyemeyiz görünüşü.
Şeyde kırık çubuk içinde aynı şey geçerli. Evet. O da dedim ya kırılma indeksleri değil. Görünüş diye bir kategorimiz var. Yansıma diye bir kavramımız var. Yani aslında şu ortaya çıkıyor. Yansıma diye bir şey yok. Yani yansıma bir yokluk. Şimdi Hegel onunla ilgileniyor orada. Yansamanın yoklukla ilişkisi. Yani yansama oraları bulabiliriz. Şimdi soru anlaşıldı değil mi? Yani aslında yanılsamanın ya da görünüşün de bir şeyi var, açıklaması var ve görünüş fenomene geçiriyor kendini.
Aslında yok ama varmış gibi görünüyor. Ama varmış gibi görünmesi de bir etki neden?
Bağıntısına bağlı.
Bağıntısına bağlı olarak ortaya çıkıyor.
Evet, evet.
Ama
olayını buyuz.
Vahayı, vaha olarak
görmesinin nedeni adamın işte susuz, perişan, sıcak,
hayır,
bayılmış
değil.
Vaziyeti.
Tamam, yani. Atmosferik bu.
Atmosferik.
Evet. Ama atmosferik de olsa işte neticede atmosferik bir etki neden arasında olan
yani sınavı burada görmüyoruz.
Burada bir açıklık
bir,
var mı?
Nedensellik var. Burada bir, yani bir,
var, nedensellik yani var.
Nedensellik yok diyemeyiz.
Görünüş, zaten görünüş. Görünüş.
Yani, ama evet. Aslında yine de olmayan bir şey varmış gibi görünüyor evet. Ama belli bir nedenden dolayı öyle görünüyor.
Dolayısıyla görünüşü dolayımsız demek, dolaysız demek doğru değil gibi görünüyor. Eğer görünüş gibi bir kategori var dediniz, öyle bir kategori belki olmaması gerekiyor.
Ama var. Yani doğru. Yani burada söylediğim şey anlaşıldı sanırım. Herkes tarafından anlaşıldı. Yani şeylerin, görünüşlerin ya da yanılsamaların şeyleri var, nedenleri var. Dolayısıyla yanılsamanın gerçeği aslında fenomen olması. Yani görünüşün gerçeği onun göründüğü olması. Ama yine de şey var, yanılsama var ve bu yanılsamanın mantığını açıklamak durumundayız. Yani yanılsamanın şeyi nedir? Kavramsal çözümlemesi nedir? Onu yapmaya çalışıyor Hegel. Bu şey mi, açık mı? Yani şimdi devam edelim, tekrar döneceğiz. Yani eğer şey kaldıysa, mantıksal bir boşluk kaldıysa şey onları değil, soğudu mu? İkisine mi kaldı?
Yani niye önce görünüş daha...
Biraz daha yüksek şey yani, için.
Şimdi görünüşten görüngüye geçiliyor ya.
Evet.
Yani ilk etapta o zaman biz görünüşten başlıyoruz.
Varlık alanından evet. Geçişte... Ilk...
Varlıktan öze geçişte görünüşten görüngüye. Değil mi?
Tabii. Görünüşten... Yani görüngü daha sonra gelen bir kategori ama görünüşten yansımaya geçeceğiz. Görünüş.
Peki şey diyebilir miyim?
Yansıma değil.
Yani eğer... görünüşten başlar. Bilim neyle başlamalıdır diyor ya başında. Tabii ben şöyle bir sayfa okuyayım ama ya şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Bilim görünüşten başlar.
Görünüşten başlar diyemeyeceğiz. Neden diyemeyeceğiz? Görünüş her şeye karşın dolaylı. Yani Cem'in de yakaladığı nokta orası. Görünüş eğer gerçek dolaysız olsaydı o zaman varlık olurdu. Ve bilimin varlıkla başlaması gerekiyor.
Görünüş de varlıkla dolaylı bir şey.
Evet. Ha?
Görünüş de varlıkla dolaylı bir şey.
Evet, görünüş dolaylı ve görünüş yoklukla dolaylı. O enteresan olan şey orada.
Yani. Varlık alanı...
Varlık alanına ait bir kategori. Evet. Ama... Hegel onunla oynuyor epeyce. Yani yokluk kategorisi var burada. Hiçlik kategorisi var. Onlara geleceğiz şimdi. Dağılmadan şey yapalım. Biraz ilerleyelim. Tekrar geri döneriz. Görünüş bölümünde bu 299 varlık görünüştür diyor. Yani o zaman tabii bilim görünüşle başlar gibi bir sonuca gidecek mi? Görünüşün varlığı yalnızca varlığın ortadan kaldırılmışlığından, hiçliğinden oluşur. Yani görünüşün varlığı yok aslında. Ya da görünüşün varlığı ortadan kalkmış varlık. Görünüşün, o yüzden şey diyemiyoruz. Görünüş, varlığın görünüşüdür diyemiyoruz. Varlığın görünüşünün olmaması gerekiyor. Yani varlık bir şey, refleksif bir kavram değil. Yansımalı bir kavram değil. Varlık dolaysız. Dolaysız olanın görünüşü falan, ondan söz edemeyiz.
Biraz açabiliriz. Varlıktan kaynaklanan bir problem mi, bizden kaynaklanan bir problem mi?
Varlığın kendinden kaynaklanıyor.
Yani ikisinden de, ikisini ayırmıyoruz. Varlık ve biz, çünkü varlık kavramı bizim kavramımız. Bizim düşünümüze olan bir kavram. Değil mi?
Yani şimdi şöyle, bir sihirbazın yaptığı numarada aslında olan olay her neyse öyledir.
Var bir olay.
Yani şey gibi, insanlar hep dünyanın, güneşin dünyanın etrafında döndüğünü gördüler, öyle değil mi?
Evet.
Halbuki dünya güneşin etrafında dönüyordu.
O bir yansıma değil, fenomen. Orada bir yanılgı var, yanlış ya da yanılgı. Yani insanlar eğer güneşi görüyorlarsa ve güneş yoksa o zaman yanılsamadan söz ediyorsunuz.
Tamam ama
yani
şey,
fenomen ve...
Şöyle, onu demiyorum ben. Güneş yanılsama aynı değil. Güneşin hareket ettiğini düşündüler.
Evet. O bir yanılgıydı.
O bir yanılgıydı.
Yansama değil. Aradaki fark önemli. Yani şimdi biz o tren bir tren içindeysek, yanımızdaki tren deviniyorsa biz kendi gittiğimizi sanabiliyoruz. O da bir yanılsama. Yani güneşin dünya çevresinde döndüğü yanılgısı şeye benziyor. Görelilikle açıklanabilecek bir şey. Yani orada kimin devindiğini çıkarmak kolay değil. James Clerk Maxwell şey diyor, sarkaç bulununcaya kadar, pardon teleskop, buluncaya kadar neyin çevresinde döndüğünü açıklamak olanaksızdı diyor ve iki hipoteze göre de fenomenler, yani dünya deviniyor ya da güneş deviniyor, iki hipoteze göre de fenomenler eşit şekilde açıklanabiliyordu diyor.
Bir şey sorabilir miyim?
Bunu söyleyen fizikçi yani.
O zaman bu işte
bu yansıma sorunu değil, bu fenomen sorunu.
İşte o zaman bir şey örneğine vereyim. Orada yani güneş... Sihirbaz örneğine vereyim. Sihirbaz'ın yaptığı şeyde, özür dilerim. Sihirbaz'ın yaptığında olay neyse o. Yani adam aslında kimseyi bölmüyor. Bir olgu koyuyor orada, yani bir şeyler yapıyor orada. İzleyicinin kendisi onu olduğundan farklı algılıyor. Evet. Dolayısıyla o insanı işte bir kadının bölünmüş olarak seem olması bize, seem diyeyim, görünüşü olgunun kendisinde bir problem değil.
Değil. Yani o bizim, aldatmacayı...
O onu bizim öyle görmemiz.
Evet.
Bizden kaynaklanan bir problem.
Tabii algı da bir yanılgı.
Daha ya, yani bu şey... bir yerde takılıyoruz ve o takılma noktasını bulsak iyi olacak. Ama hemen bulabileceğimizi sanmıyorum. Yani görünüş ve görüngü birbirine benziyor. Yani sihirbazın olayının, fenomeninin algılanmasıyla gök fenomeninin algılanması arasında bir ayrım yok gibi görünüyor değil mi? Senin dediğine göre. Yani...
Evet, yok.
Evet, öyle görünüyor. O ayrımın nerede olduğunu, varsa nerede olduğunu görmemiz
gösterecek.
Bir şey yapacağız, döneceğiz ona. Yani bu şey, önemli bir soru. Ve demek ki buradaki Hegel'in açıklamaları bir şey değil. Yani çok net değil. Ya Hegel yanılıyor ya da açıklamalar daha iyi yapılabilir.
Görünüş kendinde hiç olandırmıyor. Gösterilmesi gereken şey yalnızca onu özden ayırt eden belirlenimlerin özün kendisinin belirlenimleri olduğu ve dahası özün görünüş olan bu belirliliğin özün kendisinde ortadan kaldırıldığı.
Evet. Şimdi görünüş öze ait mi değil mi? Görünüş kategorisi.
Öze ait olduğu anlaşılıyor.
Ama öze ait olmaması gerekiyor çünkü dolaysız. Yani özün görünüş özsüz varlık.
Özsüz varlıktır dedi.
Özsüz varlık olduğu için şey yok, bir dolaylılık ve temel yok.
Sonunda dolaylıdır dedik.
Evet.
Ama dolaylılığı şöyle, yokluktan dolayı mı geliyor?
Şimdi burada dolaysız bir şey yok, her şey dolaylı. Eğer yani onu burada, sadece bu kategoriye karşı yöneltebileceğiniz bir şey değil. Dolaysız dediğimiz her şey gerçekte dolaylı. Değil mi? Bu sadece şey... görünüş ve ya da yanılsama ile ilgili bir şey değil.
Dolaysız kavramının kendisiyle ilgili bir şey.
Evet.
Yani dolaysız kendisi dolaylı.
Yani normal bilincin bunu çözme şeyi yok. Şansı yok. İşte bu paradokslar, bu antinomiler vesaire genellikle uz nefretine götüren şey. Misolojiye götüren ve felsefeyi reddetmeye götüren nokta burası. Kant'ın takıldığı yer burası. Kuşkucuların şimdi kuşkuculardan söz ediyor burada, ona geleceğiz. Yani görünüş dolaysızdır derken şeyi unutmayacağız. Yani görünmek her durumda aslında şey, bir şeyin olmadığı gibi görünmesini, yani bir başkalığı negatifi imleyen bir kategori. Görünüş, söyle.
Yani görünüş kendinde hiç olandır demek, görünüş yoktur demek zaten.
Evet, Hegel.
Öyle değil mi? Gösterilmesi gereken şey yalnızca onu özden ayırt eden belirlenimin.
Ne demek evet, kendinde hiç?
Dolaysız. Kendinde hiç yani şey yok, kırık değnek diye bir şey yok ya da orada vaha diye bir şey yok. Yani çünkü orada yanılsama şeyde vahanın optik illüzyonun açıklanması konusu değil. Orada sen elini uzattığın zaman şey ağacı ya da suyu bulamıyorsun. Yani yanılsamayı orada hissediyoruz. Orada bir dolaysızlık var. Yani eğer gerçekten bir ağaç görüyorsan ve o görüngüye elini uzatıp tutuyorsan o bir fenomen. Orada bir yanılsama yok. Bir sihirbaz oyunu karşısında da aynı şey
veya
yok.
Veya çorabı karanlıkta yılan gibi görmek bir fenomen.
O bir illüzyon.
Yani doğru. O
illüzyon demek istedim.
Evet, illüzyon demek
istedim. Yani görünüş.
Yanılsama. O zaman tamamen senin algında bir şey olduğu ortaya.
Sadece algıda var. Yani yılan algıda sadece var. Algında var. Yani hiçlik yok özünde yok. Özünde o çorap. Onun gerçeği çorap. Ya da
peki
özsüz
bunu,
var, özsüz var.
Bunu böyle örneklemesiz nasıl var, anlayabiliyoruz? Yani nasıl açıklayabiliyoruz örnek? Örnek vermeden nasıl yapıyorsunuz?
Örnek örnek vermeden şöyle açıklayacağız. Bu örnekleri bu açıklamaya uydurmamız gerekiyor aslında. Yani mantık evet. Bize şunu söylüyor. Görünüş özsüz varlıktır. Yani Hegel'in mantıksal olarak çıkardığı çözümleme bu. Görünüş denen şey, illüzyon denen
şey. Bu çıkarsama evet. Öyle bitmiyor yani. Buradaki çıkarsama da
bu. Nasıl bitiyor? Devam et.
Şöyle diyor. Görünüş kendinde hiç olandır dedik. Diğer evet. Zaten konuştuğumuz şey. Gösterilmesi gereken şey yalnızca onun özden ayırt eden belirlenimlerin, yani özden ayırt eden belirlenimlerin, özün kendisinin belirlenimleri olduğu ve dahası
bunun, özün... Bir dakika duralım. Özün kendisinin belirlenimleri görünüşte yok. Çünkü özün belirlenimleri dolaylılık belirlenimleri, yansıma belirlenimleri. Ya da ilişki.
Var,
özde bir görünüşte bir ilişki yok. Görünüş öz alanına ait değil. İlki. Çünkü dolaşsız. Yani görünüşün şeyi yok. Var, herhangi bir temeli yok.
Ama burada doğrudan doğruya o çıkarsamayı yaparken görünüşün bu belirlenimlerin bizzat özün belirlenimleri olduğunu sonucuna geliyor. Yani
hayır, tamam, orada olmadığını yani, söylüyor. Yani
öyle olduğunu
özün belirlenimleri bak, yoktur
özden
diyor.
Özden ayırt eden belirlenimleri, yani görünüşü özden ayırt eden belirlenimleri.
Kaçın sayfa okuyorsun?
301'in başında. Ama oraya daha geçmedik ki.
Sayfası.
Oraya daha gelmedi ki. Daha bir önceki sayfayı
tamam,
daha açamadık.
Tamam, şey yapalım.
Ona gelmeden girdik, önce girdik. Mesela pardon, soru var. Yani oraya gelmeden önce mesela ilk başta dedi ki, özsüz varlıktır dedi görünüş için. Ama görünüşün B şıkkında diyor ki, varlık görünüştür diyor. Mesela oraları çözmeden öbür tarafa geçince hiçbir şey anlamak mümkün oluyor. Mesela ben şunu düşünüyorum, orada kaldım. Siz tamam, çözebildiniz mi o noktayı?
Hayır,
ben gösterdiğimden burayı okuyordum.
Göstermişim.
Ha, bu neymiş diye. Ahmet Bey önüne ittim de.
Burada bir çıkarsama yapıyor bu.
Ama başı çıkarsama. Anlamadığımız için orayı çıkarsamak tamam, yani, zor.
Yani aynı konunun şurasından veya burasından girmek. Yani.
Yani özsüz varlıktır diye girdi ya görüşe. Sonraki açıklamada mesela birinci bölümde diyor ki varlık görünüştür diyor. Yani bunun üstünde
evet.
Varlık düşünmek. Evet varlık görünüştür diyor.
Ben bir şey
yani bu görünüş görünüş yokluktan dolayı mı böyle?
Varlık ortadan kaldırmışlığından dolayı.
Görünüş kendinde hiç olandır. Değil mi? Şurada. Görüngü kendinde hiç değil. Bu anlaşılıyor mu? Yani buna bir önerme, kavramsal bağlantılar net olarak gösteriliyor. Görünüş kendinde hiç olandır.
Evet, bu da söylediği hiç. Şey o yani.
Nichts, yani. Bu söylenebilecek bir şey. Görüngü kendinde hiç olan değil. Görüngü kendinde özdür.
Evet.
Görüngü.
Görüngü kendinde özdür ama görünüş kendinde hiçtir. Ya da hiçliktir. Gösterilmesi gereken şey, Ahmet'in yinelediği parça burası. Yalnızca onu özden ayırt eden belirlenimlerin, özün kendisinin belirlenimleri olduğu, yani bu anlaşılıyor. Vedası özün görünüş olan bu belirliliğinin özün kendisinde ortadan kaldırıldığıdır. Evet.
Bu da yani dolayı neticede şu çıkar Samaya, neticede görünüşün hiç olduğu belirleniyor. Evet. Yine bizzat özün belirlenimi olduğu sonucu çıkartıyor burada. Yani.
Ona itiraz etmeyeceğiz. Yani görünüş yani, özle ilgili bir kategori.
Evet.
Ve geçiş kategorisi diye düşünürsek, öze oradan geçileceğini düşünürsek görünüşten, o zaman onun kendinde özün karakterini onu da taşıması gerekir. Yani aslında taşıyor da. Mantıksal olarak eğer şeyi anladıysak, yanılsamanın, illüzyonun ilkin hiç olduğunu ama o hiçliğin de aslında bir yanılsama olduğunu, yani yanılsamanın yanılsaması, olumsuzlamanın olumsuzlaması gibi bir şey, yokluğun yok edilmesi gibi bir şey, oradan şeye geçeceğiz, görünge alanına geçeceğiz, ya da fenomene geçeceğiz ve illüzyonun da şeyini...
Hiç olan bir şey nasıl görünebilir?
Olmayan bir şey, o bizi fenomene ya da görüngeye götüren şey. Yani diyoruz ki, şimdi bu doğal mantığın davranışını düşünelim. Yani bir yanılsamayla karşılaşan birisi onu şey yapmıyor, ilkin bilimsel olarak açıklayamıyor ya da olgulardaki temelini, işin gerçeğini çıkaramıyor. Bu onu merakı götürüyor ve sorguluyorsa görüngeye gidecek. Yani doğa fenomenidir diyecek ve açıklayacak. Eğer sorgulamayacaksa o zaman öyle bırakacak.
Yani derin düşüncenin alanına getirilen her şey, ki bu görünüş de olsa, o da derin düşüncenin konusu yapıldığı zaman kendini bir fenomen olarak, evet, yani görüngü olarak ortaya koy. Oradaki ışık yansımalarını vesaireyi bir bağıntıları, yani bilimsel pozitif bağıntıları kurduğun zaman o senin için artık bir fenomen.
Görünüşten çıkıyor.
Şimdi bu şu argümana ben takıldım. Görünüş kendinde hiç olandır. Evet. Kendinde hiç olan bir şey görünemez.
Hani tabii ki, doğru. Yani doğru. O bize şeye getiriyor. Yani görünüş kendinde hiç olandır. Önce onu düşünüyoruz. Ama diyoruz ki aslında bu yanılsamanın da bir temeli olmalı. Ve o bizi nedenselliğe götürüyor, fenomene götürüyor. Öyle, öyle oluyor aslında. Yani mantıksal olarak yaşadığımız yani, şey de o.
Hemen arkasından bu görünüşün kendinde hiç olmasını,
evet,
bir belirlenim olarak...
O hemen ortadan kalkıyor. Yani görünüş...
olması belirleniminin de bizzat özün belirlenimi olduğunu söylüyor. Hemen akabinde getirdiği...
O da giriyor. Yani güzel. O da bir açıklama. Şimdi Hegel olanaklı en iyi açıklamayı, açımlamayı yapmaya çalışıyor. Ve bu olanaklı, onun yapabildiği olanaklı en iyi açımlama. Daha ileri yapılabilir ya da kendisi büyük olasılıkla şey...
Burada biraz adım adım koyuyor ortaya ve o ilk şeyde görünüş, evet, hiçliği o, hiçtir. Birinci adımda böyle ama bu işte yani fenomen olarak da ortaya koyduğu zaman o zaman bir öz kazanıyor.
Yani düşüncenin belli bir şeye
şey olabilir. Mesela biz serapı görüyoruz. Evet. Fakat serapı açıklayamadığımız için, yani daha doğrusu serap olmadığı için o aslında, yani biz aslında onu fiziksel olarak, daha doğrusu gördüğümüzü sanıyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Fakat açıklayamadığımız için o bir hiçtir. Yani gördüğümüzü sanıp açıklayamadığımız bir şey, kendinde hiç. Dediniz ya, hani nasıl bir şey nasıl görünür? Hem görünür hem aynı zamanda hiç olabilir. Mesela serap bize var gibi görünüyor, değil mi? Biz mesela onu artık psikolojik ya da işte optik ya da
fiziksel açıklamalar,
aslında öyle bir şey yok. Onun için kendinde hiç. Yani var gibi görünüyor ama hiç. Dolayısıyla kendinde hiç, hani nasıl görünür aynı zamanda hiç olur. Belki böyle bir açıklama.
Halüsinasyonlar için aynı şeyi söyleyebiliriz.
Evet. Tabii. Sanrılama. Yani orada da sanma var ve...
Mesela işte iki tren yan yana biri birinden daha hızlı gidiyor gibi. Belki ikisi de. Yani aslında böyle bir şey yok. Yani bu, biz onu böyle görüyoruz. Halbuki böyle demek ki bir şey bizim biz onu gibi görebiliriz ve aynı zamanda hiç. Yani böyle bir şey var olmuyor. Bu bizim bilincimizdeki bir eksiklik ya da bir işte doğal bilinçten felsefi bilince geçişte bu yaşanması gereken, olması gereken bir süreç herhalde.
Ya şu an şeydeyiz, mantık çalışmasındayız.
Yani hem nasıl görünür, hem nasıl hiç olur ya.
Şu an içeride şey, acil bir şey.
Görünüşü değersizleştirmek için
tabii, gayet tabii. Görünüşü yani bu görünüşü
ya bence değersizleştirmek için yapmıyor. Aslında düşüncenin bir şeyi bağlantıları kurmadan önceki halini aslında söylüyor. Yani düşüncenin bağlantıların kurulmamış yani anındaki ham durumu.
Ham. Düşüncenin işlenmiş hali, ham. Rol, ham.
Tamam, ha, sanki o anda durduruyorsun, işlenmiş, elinde veriler var ama o bağlantıları kuramamış.
Söylenen şey doğru.
Sağ ol.
Devam ederken, izaha devam ederken başka bir yöntem.
Metin.
Onu öyle söylemekten başlamışlar.
Kongreyle ilgili o şey. Şimdi ilerledik mi?
Yani düşüncenin şu mu görünüş? Düşüncenin belli bağlantıları kurarken geçirdiği bir moment.
Yani moment, bir moment, bir an. Yani geçici bir durak. Son nokta değil. Yani görünüş yaşıyor, yansamayı yaşıyoruz. Yansamanın karakteri şey, varlığın olmaması onun şeyi.
Yani aslında yanılsama deyince sanki hani yanılmak gereken bir şey gibi görünüyor. Sadece bir görünüş. İlişkileri, bağları kurulmamış veri gibi.
Görünüşü oluşturan şey olumsuz varlığın dolaysızlığıdır. Böyle bir önerme.
Olumsuz
yine.
Varlığın dolaysızlığı.
Bunu şey yapabileceğiz mi, çözebileceğiz mi?
Olumsuz varlık alanının, varlık alanının.
Nichtsein, hayır varlık demek.
Kaldırılmış varlık.
Ya da olmama demek. Ben olmama negatif varlık dedim ona. Yani çünkü olmama, Nichtsein şey, not being. İngilizce'de genellikle nothing, non-being diye çeviriyorlar. Non-being. Varlık olmayan. Fransızca'da nasıldır? Aynen, benzer bir şey.
Le néant.
Ne?
Néant.
Néant, evet, hiçlik gibi.
Aslında bir belirlenme var.
Yani şey yok, iki parçalı böyle olumsuz bir takı içeren, ek içeren bir şey. Non-being gibi böyle onu söze...
Non-head şey dedikleri oluyor ama.
Evet.
O anlamda mı kullanıyorlar? Ben
herhalde
bilmiyorum.
Olabilir. Yani Nichtsein, Nichtdasein diyor bazen Hegel. Onlar burada şey arkada sözcükleri görünüyor.
Belki
olmama. Yani
bir şey işleyiş bakımından yanlış yaptık. Belki Defne'nin dediği gibi
sırayla
geriye doğru gitmek lazım. Yani hangi kontekste, hangi bağlamda verdiğini başta koyuyor. Ondan sonra verimlemesine
yani. Peki.
Görünüş yokluktur nerede söylüyor?
301. sayfa başına gelmeden önce. Hatta ikinci maddenin orada şimdi görünüş öyleyse dolayısıyla bir varsayım diye bir şey koyuyor. Daha oraya bile gelmeden önce. Bir önceki sayfada görünüş diye büyük başlığın altından başlamakta fayda var.
Orayı okuduk. Varlık görünüştür. Yani, görünüşün varlığı yalnızca varlığın ortadan kaldırılmışlığından, hiçliğinden oluşur diyor. Evet. Görünüşün varlığı onun hiçliğinden oluşur. Yani varlığın ortadan kaldırılmışlığı var. Burada önemli olan şey görünüşün varlık alanına takılı kalması ve henüz öz alanına geçişi yapmamış olması. Yani şöyle bir şey var. Varlık ortadan kalktığında, yani varlık alanı ortadan kalktığında öz henüz dolaysız ve bu dolaysızlık özün kendisinin karakterine aykırı bir şey. Yani öz dolaylı olması gerekir. Bu öz görünüş ve bu öz aynı zamanda da öz çünkü varlığın ortadan kalkmasını içeriyor. Yani bu çelişki doğrulamamız gerekiyor. Reddetmemiz değil, olamaz değil. Tersine olması gereken şey bu. Varlık ortadan kalktığında, Nichtsein olduğunda, yani negatif varlık olduğunda ilkin onu dolaysız olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü ortadan kalkma da var. Yani o ortaya çıkan şey bir başka şeyin ortadan kalkmasıyla oluştuğu için dolaysız. Ortadan kalkma bize ilkin dolaysızlığa götürüyor değil mi? Yani burada diyalektiği ya da yine karşılığı göreceğiz. Ama ortadan kalkmanın kendisi bir dolaylılık imlediği için
bu henüz geçiş alanının tipik
ortadan kalkan şey dolaysızlığın yanında
son geçiş
alanı. Şu önermenim. Ortadan kalkan şey her neyse o dolaysız olduğu gibi dolaylı. Hem dolaysız hem dolaylı. Çünkü ortadan kalk onu doğuran şey, onu ortaya çıkaran şey ortadan kalkıyor. Dolaylılığı yaratacak olan şeyin kendisi ortadan kalktığı zaman bu mantıksal ortadan kalkış onun şeyini söyleyemeyiz. Dolaysız olduğunu söyleyemeyiz. Ama aynı zamanda da söylemek zorundayız. Bu tür şeyleri, düşünceleri izlemek ve düşünmek kolay değil. Ama bir noktadan sonra çok kolay. Yani bu belki de biraz alışkanlık gerektiren bir şey. Sonuç, kendini üreten süreci ortadan kaldırdığı için dolaşsızdır. Bu mantıklı geliyor.
Peki, çünkü ortadan kalkma var.
AUFB'nin burada ikinci pozitif anlamını da getirmemiz gerekiyor. Çünkü sonuç dolaysız değil, bir dolaylılığın sonucu olduğu için, yani sonuç bir ortadan kalk bir sürecin ürünü olduğu için dolaylıdır. Sonuç dolaysız ve dolaylıdır.
Evet.
Burada varlığın ortadan kalkması durumunda sonuç diyebileceğimiz kategorinin başına gelen şey bu. Hem dolaylı hem dolaysız. Yani görünüş hem dolaylı hem dolaysız. Ama görünüşün dolaylılığı geriye bağlantısından dolayı olan bir dolaylılık olmamalı. O da doğru. İleriye
yeni
doğru.
Çıkan bir şeyden, yeni evet. Ortaya çıkandan.
Kendi içinde, kendisinde dolaylı olmalı. Yani sadece süreçten dolayı değil. Eğer o dolaylılığı sadece onu ortaya çıkaran sürece bağlarsak, o zaman dolaylılığı çözdüğümüz zaman geriye döneriz, ileri gidemeyiz. Yani burada şeye geçeceğiz, görünüşten yansımaya geçeceğiz.
Yani sonuç yani, başlangıçtır dediğimiz şey de aslında bu birlik de bu anlamda. Yani ikisinin birliği, başlangıç ve son birdir dediğimizde buradaki bu evet. Birlik de aslında sonucun kendinde bir başlangıç olduğunu ve o şeyi dolaylılığı kendi yani, içinde kapsadığını söylemiş olmak.
Evet, sonucun başlangıç olması, sonucun aynı zamanda bir yeni bir başlangıç, ilerlemeye.
Peki ama, bunun aynısını yani orada, biraz önce anlattıklarınızda orada yine yoklukla bağdaştırarak kurar mısınız bir daha o bağlantıyı?
Biraz daha şey.
Yani şimdi bu anlattıklarınız var ya, hani dolaylılık ve dolaysızlık durumu, varlık alanından öz alanına geçişi, yani varlık alanını ortadan kaldırmamızı, evet. Öz alanına geçerken aslında yeni bir momentin başlangıç aşamasında olduğumuzu, varlık ve yokluk kavramlarını kullanarak bile yapabilir misiniz? Çünkü şöyle bir şey, öyle bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Hani özsüz varlıktır görünüş ya, aynı zamanda bir de şöyle bir cümle kurdunuz. Görünüş yokluktur dediniz. Şimdi bu bağlantıları oturtmak adına soruyorum.
Evet. Görünüş yokluktur. Görünüş ya da hiçliktir. Onu anlayabiliriz. Yani görünüş aslında olmayan bir şey. Değil mi?
Yani, orada
Serap görüyorsun ama yok.
Hayır, mantık bunu kabul ediyor da. Şimdi biraz önceki açıklamalarınız yapamıyorum işte. Yani siz yapın
bir
diye
örnek var da.
Yani şimdi, özsüz varlık dediğimiz şey varlık alanının tamamen ortadan kaldırılmış ama varlık alanının kendi belirlenimlerini tamamlamış bir kapı. Ama yani hem belirli hem belirsiz. Çünkü yani hem dolaylı hem dolaysız. Çünkü varlığın bütün belirlenimlerini taşıyor ama bu belirlenimin hiçbir ilişkisi yok. Dolayısıyla daha öz alanına tam girmemişiz. Bu bir başlangıç kapısı gibi. Ama tamam, özsüz varlık görünüş. Bunu kafam alıyor. Bunu anlayabiliyorum. Ama görünüş yokluktur derken şimdi varlık zaten yokluk. Yani varlık yokluktur. Bunu birleştiremiyorum.
Orada o varlık ve yokluğun birliği o görünüş kategorisi durumunda zaten işimize yarıyor. Yani görünüşe varlık dediğimiz gibi yokluk da diyebiliriz. Görünüş özsüz varlıktır.
Belirlenim var. Görünüş belirlenimi şimdi, var. O belirlenim dolayısıyla zaten varlık.
Evet.
Ama yokluk, bu öyle bir varlık ki yokluk.
Sanki şimdi geldiği gibi yorumluyoruz gibi geldi bana görünüş.
Ya dışarıda.
Yani tıkandığımız anda öbür tarafa zıplıyoruz, oradan oraya tekrar zıplıyoruz.
O düşün kavramları iyice toparladığımız zaman öyle olmadığını göreceğiz. Yani bu sadece bu noktada yaşadığımız bir sorun değil, bütün kavramlar durumunda gerekli olan bir şey. Yani şimdi Kant'ın içine düştüğü çatışkılar var, antinomiler düşünceye usun diyor, kaçınılmaz olarak düşeceği antinomiler var. Aslında orada istediği iki şıktan birini seçen bakış açısı anlak. Yani diyalektik ikisini de seçiyor. Diyalektik birini seçip ötekini bırakıyor değil. Diyalektik, yani biz konuşurken belki zamansal olarak birini önce belirtiyoruz, arkasından öteki geliyor. Ve bu bir şey değil. Keyfi olarak onu bunu seçmek değil. Kurgul düşünce iki karşıt önermeyi de ya da iki karşıt yüklemi de doğrulamayı yapabilen düşünce. O yüzden orada bir keyfilik, duruma göre onu ya da bunu seçme gibi bir şey yok. Duruma göre onu ya da bunu seçmek zorunda kalan analitik düşünce oluyor. Yani Kant şey diyor, örneğin işte uzay sonludur ya da yalnızca bileşik vardır, yalın yoktur falan, bu tür şeylerde, düşünceler, antinomilerde. Antinomos, karşı sal demek. Nomos, yasa, önerme gibi düşünebiliriz ya da sal olarak. Yani antinomi şey demek, çatışkı ya da karşıtlık demek. Başka bir şey değil. Antinomiye özel bir anlam yüklemenin hiçbir gereği yok. Her durumdaki karşıtlık. O zaman şu senin belirttiğin noktaya vereceğimiz yanıt. O konuda çelişkiler ya da antinomiler karşısında keyfi davranıp işine geleni seçen düşünce tutumu anlak olmak zorunda. Us o öyle bir seçmeyi yapmıyor, yapamaz, yapmaz çünkü iki şıkta geçerli. Yani çok şey bir örnek verelim, duysal bir örnek verelim. Bir suya elini daldırdığın zaman o suyun sıcak ya da soğuk olması senin şeyine bağlı, olumsallığına bağlı. Yani soğuktan geldiysen, dışarı soğuksa içerideki su sana daha sıcak gelecek ya da tersi. Orada anlak ya soğuktur ya da sıcaktır ikilemiyle karşı karşıya kalıyor ve birini seçiyor. Keyfi olarak dışarıda soğuk varsa o zaman içerideki suya sıcak diyor. Dışarıda sıcak varsa sıcak varsa içerideki suya soğuk diyor. Keyfilik anlak tarafından yapılmak zorunda. Eğer yeterince yani açık anlatabildiysem bu usun çözümü iki, yani su hem sıcak hem soğuktur. Bir devlete bakıyorsun, bir insanlık suçu işliyor ya da herhangi bir şekilde suç işliyor ve onu karalıyorsun, siliyorsun. Bir insana bakıyorsun, bir hata yapıyor, siliyorsun o insanı. Diyorsun ki bu insan berbat. Bu analitik tutum. Yani bir insan iyidir ve kötüdür, bir devlet haklıdır ve haksızdır. O çelişki, o iki nesneyi de gelişme sürecinde, oluş sürecinde tutan karşıtlık. Yani burada usul düşüncesi çok yüksek, çok olgun. O karşıtlığı koyduğumuz zaman, gördüğümüz zaman Kaufman'ın manikeanizm dediği şey bu. Yani ya iyi ya kötü. Hayır. İnsan iyidir ve kötüdür. Devletler türelidir ve türesizdir. Haklıdır ve haksızdır. Yani bu onların şeyi, motoru. O çelişki, özgür bırakılırsa karşıtlık, us orada egemen olan güç olacak ve süreç şeye doğru ilerleyecek. Yani usul olana doğru ilerleyecek.
Orada zihin kendisi rahatlamak için yapıyor galiba. Yani hangisi? Zihnin doğasında var. Söylediğin seçimi değil.
Yapacak
yani. Tabii. İndirgeme olayını dediği gibi. Yani senin anlattığın.
Anlak.
Zihnin kendi rahatlaması, rahat hissetmesi için herhalde.
Öyle mi hissediyor?
Herhalde öyle.
Kolay bir şey.
Oradan
doğru. Anlak.
Kolay oluyor. Basitleştiriyor olayı yani.
Yani.
Oradan evet. Doğruya yani o antinomiyi bir arada taşımak istemediği için öyle bir yola başvuruyor herhalde. Yani bu başvuruyor derken bilinçli bir şey.
Orada doğal olarak. Kendiliğinden doğal olan şey. Doğru. Doğru. Kavuş. Yani.
Yani sürekli karşılıkları yani o diyalektik karşılığı sürekli bir arada bulundurmak onu rahatlatmıyor anladığım kadarıyla. Zihnin yapısı.
Yoruluyor.
Itibari, evet öyle bir şey.
Diyalektik yorucu
bir şey. Aslında mantıksız da değil düşünürsen yani. Gerçekten yorucu bir olay yani sürekli karşı. Yani demin söylediğin örneğin bir haydut devlet diye tanımlanan devletlerin bir bakıyorsun içinde yaptığı bir sürü sosyal yardımlar bilmem neler bunlar filan da aynı şeyi
o
aynı zamanda
iyi mi,
o devlet onu da yapıyor. Yani ABD'de bu mesela örnek olarak görüyorum. Evet. Yani bol miktarda yapılıyor. Öbür tarafta binlerce milyonlarca insanı katlediyor filan. Yani bu her devletin yaptığı şey. Birçok devletli olan. Devlet kavramıyla geldiğimiz için söylüyorum. Yani insanda da var aynı şey.
Bireylerde yani de var.
Salt, orada işte saltıklık kavramı çok önem kazanıyor orada. Yani saltık iyi, saltık kötü diye bir şey yok aslında. Kötü birlik ve iyilik bir arada.
Evet. Bütün insanlara o durum, o evet. tutum bir rahatlık. Amerika evet. kötüdür diye bir şeytandır evet. dediği zaman rahatlıyor, evet. bir problem evet. kalmıyor yani veya iyidir.
Aynı tutumu İranlar, Amerikalılar yapıyorlar. Evet. İran haydut devlet evet. dediği zaman Amerikan politikası yani ilkel bir şekilde o kategori üzerine gittiği zaman problem realitede çözülmüyor. Peki, tam yani tersine.
Öyle bir örnek verilebilir ki mesela çok kötü bir insan, gerçi işkenceler yapan, gelip evinde de işte karısını döven, şiddet kullanan veya Hitler mesela. Yani bazen de diyor ki insan kendi kendine, indirgemeyim de ne yapayım yani.
Evet, yine de indirgemeyeceksin. Eğer insan sözünü kullanıyorsa, insan kavramını uyguluyorsan o karşısındaki yaratığı, evet. hala demek ki onda bir iyilik yanı var. Ya Hitler şey değil, Alman halkı için şey görünür, neredeyse bir kurtarıcı gibi görünüyordu ve neredeyse kutsal gibi tapıyorlardı yani Hitler'e.
Gökten inmedi Hitler yani.
Yani Hitler şey, bunlar bu analitik, yani biz olaylara o karşıtlık dikkate alarak bakmak durumundayız. O karşıtlık şey değil, işin kolayına kaçmak değil, keyfilik hiç değil. Keyfilik gibi görünen şey tam tersine şey, Ahmet'in o rahatlık dediği şey, yani anlak aslında. Çünkü dışarıdan geldiyse suyu ona göre, yani görevlilik, orada bir seçim yapan ve indirgemecilik tutumunu gösteren anlak oluyor, us değil, us. O karşıtlığı koyduğu zaman, şimdi burada negatif us ve pozitif us ayrımı var Hegel'in. Yani Kant'ın geldiği nokta negatif us. Elatiklerin geldikleri nokta, o da negatif us. Bunlar Zenon'un geldiği nokta. Zenon çelişkiyi görüyor ve orada...
Negatif ustan neyi kastediyoruz?
Çelişki, diyalektiği kastediyoruz. Yani karşıtlığın anlaktan analitik soyutlama noktasından karşıtlığa ilerleme. Bu şey, küçük mantıkta Ege'nin güzel güzel sınıflandırdığı şeyler. Analitik us ya da anlayan us ya da anlak diyelim. Ondan negatife geçiyoruz ya da yani karşılığın olumludaki olumsuzu görüyoruz. Karşılığın bilincini kazanıyoruz. Bu diyalektik us ya da negatif us denen şey.
Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Bu tam da konuştuğumuz konuyla örnek diyor. Psikanalize girmek değil derdim. Bugün bir metin okudum mesela, anne nefretinden bahsediyor. Annenin hep şey deriz ya biz, anne çocuğunu çok sever, bakar, sever, canını verir anne çocuğu için. Ama işte yine Freudian Eko'dan gelen bir doktor şunu söylüyor. Anne aynı zamanda çocuğundan nefret eder. Peki nasıl? Çünkü o çocuk yüzünden ölme riski taşıyor anne. Onun bilincine içsel olarak varır. Çocuğu doğumda özgürlüğü elinden çıkar. Bedeni çirkinleşmeye başlar. Ondan sonra çocuk ona acı verir, işte emzirirken ısırır.
Uyutmaz.
Annesinin isteğini yerine getirdiğini zanneder. Annesi çünkü ona bir zamanlar bebek vermişti eline. Özgür olmadığını hisseder. Uyutmaz. Fiziksel olarak veya manevi bir sürü şey ve bu annede nefret yaratır.
Şimdi bu olgulardan sonuca gitme yöntemi, yani görgülü yöntem. Görgülü yöntem, kurgulu düşünceyi her zaman çürütür diyemeyiz. Doğru, yani görgülü yöntem ama dışsal doğrulamaz.
Ama şeyi de gerçek... paylaşsa anne nefret etmez.
Baba da paylaşsa anne, yani... İşin gerçeği. Nefret derken...
Yani bu laf gerçekten çok uç bir laf zaten.
Örnekler bunlar sadece.
Gerçekten.
Örnekler şeyi doğruluyorlar, mantığın çıkarsamasını doğruluyorlar. Yani sevgi, nefreti beraber taşır.
Aynı şeyi de yapabilir, yani yanlışlayabilir de örnek. Yani
yanlış şeyler de çıkartıp kendini kandırmak için.
Şey sonuçta çıkartır.
Evet.
Aynı ölçüde.
O örneği genellememek gerekiyor. Evet. Bütün anneler çocuklara...
Hayır, bütün anneler nefret eder demiyor. Edebilir. Annede sevgi ve nefret vardır diyor.
Bütün anneler
ve yazar şuna dikkat ediyor.
Çünkü yani baba da diyebilirim. Ben de baba diye söyleyebilirim. Hı. Yani tabii, Freud öyle diyor. Ben baba derim.
Tabii,
bu keyfiyet işte. Tam da söylenen bu. Yani analitik bakmak aynen bu. Keyfiyet. Yani anayı bir tarafa çekip
ama
babayı bir tarafa...
Ama doğuran anne. Baba doğurmuyor çocuğu.
Tamam. Yani ben de baba adına bir şeyler söyleyebilirim. Aman işte ilgi, ben ilgisiz kaldım. O bilmem ne. Ama benim evladım vesaire. Yani yaz dur. Hiçbir yere var. Olmaz bence.
Yani hayır, ben burada kastettiğim şey şu, adamın veya bu doktorun yazdığı şey anne nefret eder nokta değil, anne hayır. Sever ve nefret eder.
Hepsi birlikte. Yani,
tamam, yani baba da
son sever
baba
ve
da, bir yani evet, yapar. Baba, yani baba için de bunu söylüyor. Yani
çocuk
orada...
da babasını sever ve nefret eder.
Yani hani bunlar hep sevgi ve şeyde, nefret yani. Yani bunlar hep aradan seçmeceler yani. Hani şey değil.
Hayır, ben evet. Sadece bu diyalektiği psikanalizde çok evet. Çok iyi kullanıldığını göstermek evet, evet. için tabii. Örnek verdim.
Doğru.
Tam konuya bakın diye. Evet. Yoksa anneyi sevmiyoruz, babaları seviyoruz diye bir şey yok.
Yok, öyle yanlış anlaşılmıyor. Kesinlikle şu şey. Sadece şey.
Evet. Ama Cem söyledi.
Ne yapıyorsun?
Sen de söyle. Paylaşırsın.